السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک دنیا دار شخص کو
انسان gerçek olarak bir takvanın tadını vardığında esas olarak bütün bu dünyanın nimetlerini de alır ve hiç şüphesiz bunlar hiç şüphesiz temelsiz ve fuzul şeylerdir der. Din adına bu bir insanları bir araya toplamaktır demek derler. Belki onlar doğrudur. Bugünlerde din adına birçok insan bu şekilde konuşmaktadır. Ve esas olarak onların kendi kişisel arzuları ve amaçları vardır. Fakat onlarda takva niteliği yoktur. Takvanın niteliği, ne takvalı niteliği ne de onları takip edenler tarafından bir başarı edilemezler. Buna karşı peygamberler ve onların cemaatleri ve gerçek talimatları takip edenler de kesin olarak inanmaktadırlar ve takvanın niteliklerine inanmaktadırlar. Bu dünyada yaşayarak dünyevi işlerle meşgul olmalarına rağmen daima takvayı ararlar ve takva yolunu takip ederler. Ben yüzlerce mektup almaktayım diyor Huzur. Bu noktadan bahsetmektedir ve Allah-u Teala belki bizlerde ve bizim nesillerimizde takvayı yaratsın. Bu değişiklik hiç şüphesiz onlara vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inanmalarından ve biadın şartlarını yerine getirmelerinden dolayıdır. Onların arzularında ve Allah-u Teala'nın takvasında esas olarak onları tamamen bu dünya dünyevi şeylere ilgi göstermemektedirler ve fakat dünyanın da nimetinden istifade etmektedirler ve Allah-u Teala peygamberine ve onların gerçek takipçilerine de nimet vermektedir ve dünyevi nimetler onlara ve faydalar sağlanmıştır. Bazen geçici olarak zorluklar olabilir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın nimetleri onlara yağar ve onların durumları değişir. Daha iyileşir. Aynen takvada da bir yetinme niteliği olduğundan dolayı onlar bu geçici zorluklardan geçerler ve Allah-u Teala'nın nimeti, ne nimet varsa onlar daima onlardan bahsederler aldıklarında. Ve onlara Allah-u Teala tarafından ne verilmişse küçücük bir şey de bile onlarda Allah-u Teala'ya şükretme niteliği ve bu da takva sahibi insanların niteliğidir. Onlar da bu alışkanlık meydana getirdiğinde onlara daha fazla nimetler verir. Bu nimetlere bakarak gerçek mümin daima daha fazla fedakarlığı yapmaya ve bunu ortaya koymaya hazırdır. Bu çağda bugün bu konunun tam anlaşılmasıyla bizler Ahmedilerin bu görüşü vardır. Önümüzde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı ve ayrıca onun gerçek kullarının zamanı ve asil örnekleri bunların önündedir, bizlerin önündedir. Hazreti Müslim Ahud bunları açıklayarak bir yerde şöyle buyurmaktadır. Bakınız, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bütün her şey insanlar tarafından onun elinden ve sahabelerinin elinden de alındı, alınıp götürüldü. Onlar hiçbir şekilde hiç aldırış bile etmediler Allah-u Teala'dan başka. Allah-u Teala onlara her şeyi vermişti. Ve aynen bunun gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam da her şeyi Allah-u Teala'nın rızası için bırakmıştı. Esas itibariyle o ve ailesi bütün malların yarısına sahipti. Onun yengesi daha sonradan biat etmişti. O sadece herhangi bir ödeme olmaksızın yaşıyor diye düşünürdü. Fakat bütün Allah-u Teala ona öyle nimetler vermişti ki bu durumun anlatılmasında Hazreti Müslim Ahud bahsederek Mesih Aleyhisselatü Vesselam Lufasatul Mufayeti Kana'u Kuli Zirtutul Yevme Mitahmahlil Hala. Yani öyle bir zaman vardı ki ben diğer insanların artık yiyecekleriyle geçinirdim. Fakat şimdi Allah-u Teala bana binlerce kişinin benim masamdan yemesini nasip etti. Bugün Ahmedilerin inancı hiç şüphesiz artmaktadır ilk zamanlara baktığımızda. Ayrıca daha sonraki zamanlara baktığımızda imanımız artar. Bu şartları açıklayarak Hazreti Müslim Ahud yine şöyle bahseder. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda anne ve babası belki çok mutlu olmalıydı. Fakat o büyüdüğünde, genç delikanlı olduğunda o tamamen dünyevi ilgiden tamamen farklıydı. Babası onun durumuna bakarak çok üzüntü duymaktaydı. Bizim oğlumuz hiçbir şeyin arkasından gitmiyor diyordu. Hazreti Müslim Ahud bir şeyden daha bahsederek bir iki kardeşti onlar. İki kardeş Mirza Gulam Kadir sahabe giderdi. Ve bir keresinde bizim babamıza vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak biz ona gidelim ve ziyaret edelim dedi. Ve görelim onunla. Böylece giderek ona tavsiyede bulunun ve Sih vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gitti. Ve ben ona vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili sizin babanız çok huzursuz olmaktadır. Çünkü genç kardeşiniz sadece ona erkek kardeşi tarafından verilen ne verilirse onunla yaşıyor. Hiç olmazsa bir iş yapsın. Ben ona iyi bir iş bulmak istiyorum. Babası dedi ki eğer ben ölürsem dedi vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Ben ölürsem bütün kaynaklar bitecek. Müslüman Hazreti Sihin Hazreti Mirza Gulam Ahmet'e gittiğinde bu görüşü ona açıkladı valiler mesela Sallallahu Aleyhi ve Sellem babasına ve o son derece sizin durumunuza bakarak üzülüyor dedi. Hatta ben ölürsem oğluma Gulam Ahmet'e ne olacak diye üzüntü duymaktadır. O Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona Sikh kişi neden babanızın ne söylüyorsa size niye onu kabul etmiyorsunuz dedi. O zaman da babası Kapurtala'daydı ve ona iş bulmaya çalışıyordu. O ona iyi bir eğitim işi vermeyi düşünüyordu Kapurtala'da. Sih ben vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e niçin bu vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu işi niye kabul etmiyorsunuz dediğinde vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem babam hiçbir şey için üzülmektedir. Niçin benimle ilgili olarak üzüntü duymaktadır? Ben istediğim kişiden işi buldum dedi. Geriye geldik ve aynı şeyi Hazreti Mirza Gulam Murtaza sahibi anlattık. Mirza sahip eğer bu söylemişse, böyle söylemişse o doğrudur dedi. Tamam, o zaman hiçbir zaman yalan söylemez benim oğlum dedi. Hazreti Müslim Ağut bu vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in başlangıcıydı ve ondan sonra daha en yüce seviyeye çıkmadan geçici ilerleme yükseklere çıkıyordu bu ilerlemeyle ve onun ölümüne kadar binlerce kişi kendi hayatlarını onun için ortaya koymaya hazırlardı ve bu lufazatu muvade kana kulli fesurtur yevme mitahul ahale sözlerinde belirttiğim gibi öyle bir zaman vardı ki ekmeğin arta kalan kısmı benim rızkım da bugünkü durum bugünkü binlerce kişinin binlerce ailenin yemeğine ben vermekteyim. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem başlangıcı ne kadar mütevazi idi ve ondan sonra langırda yani mutfakta çalışanlar belki 200-250 kişi oradan yemek alırdı. Hiç şüphesiz o eşit olarak babasının malına varis idi. Fakat özellikle Müslüman arasında bu genel bir düşüncedir. Eğer çok çalışan kişi mala varis olur fakat çalışmayan kişi bu malda bir hakkı yoktur der diye düşünürler. İnsanlar iş çalışmayan insanın ne bu malda ne hakkı vardır diye düşünür. Bir kişi ona geldiğinde onunla konuşmak için geldiğinde yengesine mesaj gönderirdi ve yemek için ve o sadece yemeği hiçbir şey çalışmadan alıyor diye söylenirdi ve o yiyeceği misafirlere verirdi veya çok az bir küçük bir parça alır ve yerdi. Aynı şekilde o hanım ona tepeden bakan kişi o zaman da cemaate benim elimden katıldı. Benim elimden biat etti. Kısaca onun işi Allah-u Teala ile beraber başladığında Allah-u Teala'nın izniyle daha ilk başlangıcında aşikar değildi. O yüce seviyeye çıktığında insanlar hayret etmişti. Sadece Kadiyan'da değil, Kadiyan'ın dışında dahi birçok dünyanın birçok ülkesinde langar vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mutfağı devamlı olarak çalışmaktadır. O zaman da bir veya iki yemek pişirilen yer vardı, mutfak vardı. Fakat bugün onun mutfaklarında ekmek roti plant yani çapatinin yapıldığı makineler Kadiyan'da, Pakistan'da, UK'de, İngiltere'de de bir anda yüzlerce binlerce çapati hazırlanmaktadır. Burada Allah-u Teala'nın lütfuyla çok geniş bir mutfak hazırlığı yapılmıştı. yine belirttiğim gibi geçen hutbemde birçok gazeteciler gelmişti ve onlar mutfağın ve çapatinin hazırlanmasına ve yemeğin hazırlanmasına baktıklarında hayret ettiler. Bir gazeteci ve buradaki çapati yani ekmekten çok hoşlandı. Bu kişi çapatiden almak istedi. Biraz daha alabilir miyim dedi. Orada olan Ahmedi tabii dedi. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Çünkü bu vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mutfağıdır dedi. Orada hiçbir şey eksik değildir dedi. Böyle bir zaman vardı ki misafirler gelirdi ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara kendi yemeğini verir ve yemeksiz kalırdı kendisi. Bugün ise dünyanın bütün ülkelerinde hemen hemen birçok ülkesinde yüzlerce binlerce kişi onun mutfağından yemek yemektedir. Bu son şey değildir. Şimdi daha da fazla dünyada bu mutfaklar yayılmaktadır. Yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kişi onun mutfağından yemek yiyecektir. Belki de yüzlerce, binlerce kişi ona inandıktan sonra takvada da ilerleyeceklerdir. Bugün bizler bu Ahmediler arasında dünyevi menfaatleri olanların standartlarına bakmaktayız. Onlar yüce seviyelerde değildir. Belki bunlar daha da ilerleyeceklerdir ama eğer sadece mutfağın hazırlığına bakarsanız, onu düşünürseniz ve dikkatle bakarsanız o vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk zamanlarını hatırlayacaktır ve görecektir. Bu vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gerçekliğidir. İşte bu gerçekten bizim imanımızı arttırmaktadır. Onun doğruluğu bizim imanımızı arttırmaktadır. Bu hazırlıklarda bütün bunların hazırlığını yaparak mali fedakarlıkların hazırlanması, verilmesi ruhu takvayla ilgilidir. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile ilgili olarak bağlarımızı kurduğumuzda bu bizde artmıştır. Her birimizde Allah-u Teala bizlere gerçek takvayı versin. Hazreti Müslim vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karakteriyle ilgili olarak farklı konulara ışık tutar ve onun bunun açıklayış yolu ve ondan çıkardığı sonuçlar çok özeldir. Özel bir yazıyla yazmıştır. Alalade bir kişi böyle bir olaya bakarak ona bakar ve geçer gider bu olaydan zevk aldıktan sonra. Fakat ikinci halife hazretleri aynı şeyde çok ince hassas noktaları bulur çıkartır ve bunlar da bizim imanımızın artmasına ve bize daha fazla güç vermesine neden olur. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yemek yeme stili Hazreti Müslim Maud bundan bahsederek Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yemek yeme stili son derece belirgin özelliğiydi ve ben hiç böyle birini görmemiştim. İlk önce o çapatiyi ona verildiğinde bir lokma alırdı ve bundan önce, bunu yapmadan önce o çapatiyi küçük parçalara ayırırdı ve ondan sonra Subhanallah, Subhanallah derdi ağızdan ve ondan sonra küçücük bir parça alırdı ve ondan sonra sadece onu yemeğe kariye yani salana dokundurur ve onu ağzına koyardı. Bu onda öylesine yer etmişti ki bazı insanlar ona hayret ederlerdi ve belki de diyordu bazı insanlar helal parçaları almaktadır diye düşünüyorlardı. Fakat amaç sadece bizler biz yemeği bu İslam'ın durumunda çok zor durumlar vardı. Subhanallah, Subhanallah demekle o Allah-u Teala'dan özür diliyordu ve bu yiyeceği hayatın bir gereğidir. Bu hiç kimse bundan kaçıp kurtulamaz. Aksi halde din bu durumda zor durumda kalacaktır ve bu bizim için de iyi olmayacaktır. sanki burada çok bir bu küçücük yemeği alırken bir mücadele ediyordu ve bir onun duyguları ile dinin durumu, dinle ilgili olarak dini destekleme durumu kalbindeki ve ayrıca ihtiyacının giderilmesi ile ilgili olarak bunu yerine getirmesi gerekirdi ve dinle ilgili olarak duyguları ve insanların ihtiyacı gereği bu yiyeceği alıyordu ve onda bu bundan dolayı çabalar mevcuttu. Yemek yemek de bir zorunluluktu. Gerçek arzusu ise dinin, İslam dininin ilerlemesiydi. Bu vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in örneği bizim dikkatlerimizi çekmektedir ve bizler Allah Teala'nın nimetlerini kullandığımızda Allah Teala'yı hatırlamamız ve şükürlerimizi Allah Teala'ya tevazumuzu belirtmemiz ve bunları öylesine kullanmalıyız ki İslam dinini nasıl propaganda etmeliyiz ve bu gayretle İslamiyet'in mesajını yayma gayretinde nasıl bulunmalıyız? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek yeme stilin daha da tesbih bir Allah-u Teala'nın övgüsünün ifadesidir esasen. Bu yusebbihu lillahi mafis semavati vel ard ayeti kerimesinde göklerde ve yerde ne varsa Allah-u Teala'yı övmektedir. Hazreti Müslim Mahud bu çok ince noktayı bundan çekip çıkartmıştır. O Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem yemek yediğinde daha önce de belirttiği gibi sadece küçük bir lokma alırdı ve onu o küçük küçücük bir ekmek parçasını, çapati parçasını alır ve bu alışkanlıkla küçücük parçalara bölerdi çapatiyi ve küçücük bir parçayı ağzına atardı ve hala o küçük parçalar masada bulunmaktaydı. Ben niçin Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle yapardı? Fakat birçok kişiler Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem belki de bu ekmeğin hangi bölümü Allah-u Teala'yı övmektedir diye veya hangi bölümü övmemektedir diye düşünmekteydiler. Ben vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i böyle dediğini hatırlamıyorum ama insanlar böyle derdi. Allah Teala göklerde ve yerde ne varsa her şey Allah Teala'yı övmektedir derdir. Oradan övgü sesleri gelir. Allah Teala niçin göklerde ve yerde olanlar Allah Teala'yı övmektedir demektedir. Biz bu sesleri neden duymamaktayız ve niçin biz bunları eğer duymuyorsak bunları bize söylemenin ne anlamı vardır? Eğer onlar Allah Teala'yı övüyorsa bize bunları söylemenin ne anlamı vardır? Kur'an-ı Kerim'de bir yerde yazılı mıdır? Cennette örneğin Abdurraşid isminde birisi orada 10 bin yıl orada oturmakta mıdır? Kur'an-ı Kerim bunu bize söylemekte midir? Böyle bunun bir ihtiyacı yoktur. Bunun içindir ki bu gibi şeyleri Allah-u Teala bize bildirmemektedir. Ondan sonra Allah-u Teala yusebihü lillahi mafis semavati vel ard dünyada ve yerde ve gökte ne varsa Allah-u Teala'yı övmektedir der. Bunun anlamı bu övgüleri dinleyin demektir. Güneş, ay görüldüğünde anlamı insanlar gelmeli ve onu görmelidirler. Bir kişi şarkı söylüyor dediğimizde gidelim onun şarkısını dinleyelim derdi. Fakat aynen Allah-u Teala yusebbihü lillahi mafis semavati vel ard dediğinde göklerde ve yerde olan her şey Allah-u Teala'yı övmektedir dediğinde o zaman bu övgüleri dinleyin. Bu övgüleri belki dinleyebiliriz. Belki kişi bunu çok küçük bir şekilde veya bazı insanlar bunu çok yüce şekilde dinlerler. Yüce şekilde dinleyenler ancak bütün gözleri ve dilleri olanlardır. Ondan dolayıdır ki Müslümana Bismillahi ve sonunda yemeğin sonunda Elhamdülillah demeleri gerekir. Elbise giydiklerinde veya bir güzel manzara gördüklerinde övmelidirler Allah-u Teala. Onun için Allah-u Teala'yı bir Müslüman tarafından övmesi ne demektir? O övecektir. Yemeğin övgüsü, elbiselerin övgüsü esas olarak bunları desteklemektedir. Bismillah dediğinde, yemek yediğinde, bitirdiğinde, elhamdülillah dediğinde, yeni elbise giydiğinde Allah-u Teala'yı övmektedir. Ve Allah-u Teala'yı övdüğünde bunlar kişinin yaptığı şeylerde esas olarak bu övgüler bunlar vasıtasıyla yapılır ve bunlara baktığında şükrettiğinde kişi bu tesbih bunlar adına yapılmaktadır. Fakat kaç kişi insan bunu yapmaktadır? Bu talimata uymaktadırlar. Onlar gece gündüz yemek yerler, dağlara giderler, yemyeşil yerleri, ırmakları görürler, ekinleri görürler. Bu ekinlerin çoğaldığını, yeşerdiğini görürler. Kuşların öttüğünü görürler. Fakat onlarda ne etki yapar onların kalplerinde? Orada bütün bunları gördükten sonra bir duygu, Allah-u Teala'yı övme duygusu var mıdır? Eğer bunu yapmazlarsa onlar bunu duymuyorlardır. Belki de biz bunu duymadık derler. Huzur, size ben bir şey söyleyeyim. Bazı sesler vardır ki onlar kulaktan değil kalpten gelirler. Şükretmek, Allah-u Teala'ya şükrünü belirttiğinde kişi, insan oğlunun övgüsü esas itibariyle onlar vasıtasıyla o kişinin dili tarafından yapılır. Bu noktanın anlaşılması gerekir. Bizler ayrıca bu çeşit tesbihi edinmemiz gerekir. Takva bu çeşit övgünün devamlı olarak hayatımızın bir parçası haline gelmesini gerektirir. O zaman da Allah-u Teala bir takım insanlar yaratır ki bu İslamiyet'e karşı gelenlere karşı çıkmak üzere, İslamiyet'e iddiada bulunanlara karşı gelmek üzere insanlar yaratır. Hazreti Müslim Ağut bir keresinde der, Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem camide oturuyordu. Bir Hristiyan geldi ve siz dedi, Kur'an-ı Kerim'in dili bütün dillerin anasıdır diyorsunuz. Esas itibariyle Max Miller'ın belirttiği gibi Ummul Sina çok özettir ve insanlar bunu bu dili yaymaktadırlar. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem biz bu Max Miller'ın belirttiği formüle inanmamaktayız. Fakat kısa kesmek gerekirse biz bu tartışmayı bitirmek için buna inanalım. Arap diline bakınız. Bu standarda gelmiş midir, gelmemiş midir? O kişi ayrıca İngiliz dili dedi. Arapçayla karşılaştırılacak olursa çok iyi bir dildir. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem İngilizce bilmemekteydiler. Fakat peki dedi, bana söyleyin bakalım. Eğer benim suyum demek isterseniz, o zaman my water dedi. Peki Arapçada sadece my derseniz, bu my kelimesini söylemekle benim suyum konusu zikredilir. Şimdi söyleyin bakalım, benim suyum ile my kelimesi daha kısadır. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem İngilizce bilmemekteydi fakat Allah-u Teala ona öyle bir kelime söyletti ki bu kritik eden kişi orada yakalandı ve utandı bu kişi. Ve ondan sonra evet dedi, Arap dili son derece kısadır. Esas itibariyle bütün Kur'an-ı Kerim'in durumu budur. Allah-u Teala Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söz verdi ve sizi İnsanların saldırılarından kurtarılacaktır ve daima insanlar olacaktır ve Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar olacaktır ve Kur'an-ı Kerim'in gerçek sevgisine sahip olacaklar ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ortaya koyacaklar ve öylesine yapılan muhaliflerin yaptığı iddialara öylesine sert cevap verecektir ki onlar sessiz kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de öyle konular vardır ki hangi iddialar ortaya konulmuşsa onların cevabı içindedir. Sir Seyyid Ahmet Han zamanında o bu iddialara cevap vermeye çalışmıştı Hristiyan'ın ve ondan sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala atadı ve o uzun süre düşmanlara karşı geldi. O vefat ettiğinde düşmanlar bile İslamiyet'in öylesine yüce olarak savunduğunu söylemekten başka bir şey söyleyemediler. Hiçbir Müslüman onun gibi yapılmadı. Vallahi yasibuke minen nas, Allah-u Teala sizi koruyacaktır. Bunun tecellisi buydu. Ve Allah-u Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği söz buydu. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyacaktı. Düşmanlar ona kılıçla saldırdığında Allah-u Teala onların kılıçlarını körleştirdi ve bu kılıçlar kırıldı. Ve onlar tarihi kritik ettiğinde Allah-u Teala insanları atadı ve onlar bu tarihin derinliklerine gittiler ve bu iddiaları püskürttüler. Hatta kritiklerin, bu kritik edenlerin büyükleri bile onların ortaya koyduğu İslamiyet'in aleyhine yaptıkları iddiada esas itibariyle onlar kendi dinleriyle ilgilidir ve Kur'an-ı Kerim'in hadisle ilgili olarak yapılan iddiaların hepsi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklandı. Bugün İslamiyet'i kritik edenler, ilmi kelam olanlar, tartışmanın bilgisine sahip olanlar öylesine yaptı ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam onları kör ve sağır etti. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekir. Allah-u Teala onun dinini tasdik etmek ve desteklemek için mucizeler gösterdi. Ve ayrıca tartışmaları da öğretti Allah-u Teala. Zeki olan insanlar, bilgin olan insanların, onların kalpleri ve zihinleri açıldı. Bazı insanlar vardır ki bilgin olma arzusuyla belli şeyler söylerler ve onlar öylesine güzel değildir ve muhalifler orada fırsat bulurlar İslamiyet'i kritik etmek için. Hazreti Müslim Ağıt böyle olaylardan bahsederek insanlar yeni yeni şeyleri dine sokmaktadırlar ve onlar ne utanç verici olduğunun farkında değillerdir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir kişi vardı Batala'dan ve daha sonra Ahmedi oldu. O çok Ahmediyete bağlı olmuştu daha sonra. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konudan bahsetmişti. Daha önceden de bahsedilmişti. Arapça bütün dinlerin anasıdır. Bütün diller Arapçadan çıkmıştır demişti. Bu kişi bu konuyu ele aldı ve zamanını harcayarak fakat bilgi sahibi değildi, yeterli bilgiye sahip değildi ve biz her kelimede, diğer dinlerdeki her kelimenin esas olarak Arapçadan çıktığını ispat edebiliriz. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam lügatı çok iyi bilirdi, sörf harp bilmelirdi ve dilin çok büyük bilginiydi. Hangi konudan bahsetmişse bilgi üzerine kurulmuştu. Her şey Kur'an-ı Kerim'dedir dediğinde o Kur'an-ı Kerim'de bir marangozun işi nedir, bu işini nasıl yapar demek istememişti. Veya çiftçilik nasıldır, bu nasıl yapılır, ziraatin sanatı nedir, ziraat sanatı nedir, bütün esas itibariyle söylemek istediği bütün dini ihtiyaçlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Bu kişi her şey Kur'an-ı Kerim'dedir diye düşünüyordu. Bir kişi ona bağırırken bunları söylediğinde bütün insanlar her şey Kur'an-ı Kerim'dedir dediğinde bir kişi çok dengesi olmayan bir kişi patates ve diğer bitkiler nerede bahsedilmiştir diyordu ve şimdi el lola vel mercan bunun anlamı inciler ve diğer benzer şeyler denizden çıkar. Bunun anlamı bu patates demektir demişti. Hazreti Mesih, Müslim Maud, bazı insanlar onlar fukahanın neye karar vermişlerse onun son söz olduğunu ve onun değişmeyeceğini ne düşünürler. Diğer tarafta insanlar devamlı bunu değiştirirler ve bütün her şeyi alt üst ederler. Ben 1974'te karışıklık vardığında, baskı yapıldığında bir molla konuşuyordu ve Kulüvallahu Ahad'ın tefsirini yapıyordu ve bunun anlamı Ahmediler kafirdir diyordu. Bunlara referans vererek hiç alakası olmayan şeyler söylüyordu. Hazreti Müslim Maud, bu tip insanlar aşırılığa giderler. Son derece aşırılığa giderler. En iyi şey orta yolu tutmak demektir. Bunu yapmak için kişiyi esas olarak değişiklikleri kabul etmesi gerekir. Fakat yeni değişiklik yaratmak Allah-u Teala'nın elindedir. Ne zaman arzu ederse o zaman değişiklikleri getirir. Değişiklikleri yarattığında dünya insanları değişiklik yaratmak istediğinde dünya onları durduramaz. Allah-u Teala'nın yaptığı değişiklikleri durduramaz. Bazı insanlar vardır, yanlış düşünürler. Bununla ilgili Hazreti Müslim Maud'un belirttiği gibi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişi Kadiyan'a gelmişti ve eğer Mirza sahip siz İbrahim'siniz, siz Musa'sınız, İsa'sınız, Muhammed'siniz derse sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyorsa Allah-u Teala bana da sen Muhammed'sin diyordu. İnsanlar onları eğitmeye başladı. Allah-u Teala'nın sözünü duyuyorum. Sizin tartışmanız beni hiç etkilemez diyordu. İnsanlar onu eğitim vermekten bıktılar ve belki de Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu götürelim diye düşündüler. Ve ondan sonra birinci halife hazretlerine ricada bulunarak siz lütfen mülakat yapın vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'le. Birinci halife hazretleri bu aynı ricayı vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e götürüldü bu kişi. Ve her zaman Allah-u Teala bana benim Muhammed olduğumu söylüyordu. Allah-u Teala bana her zaman İbrahim, Musa, İsa'sınız demiyor. Fakat o söylediğinde, sen İsa'sın dediğinde Allah-u Teala bana İsa Aleyhisselam'ın niteliklerini vermektedir. Sen Musa'sın dediğinde Musa'nın alametleri bana verilmektedir dedi Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah-u Teala her zaman size Muhammed'sin dediğinde esas soru size Kur'an-ı Kerim'in derin anlamını vermekte midir? En ince noktalar size açıklanmaktadır. Hayır dedi, bana hiçbir şey vermiyor Allah-u Teala. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem gerçek ve yalancı arasındaki fark işte budur. Eğer gerçekten kişi bir misafiri varsa ona bir şeyler verir. Eğer onunla alay ediyorsa önüne boş tabak koyar. Bu pilav, bu zerde, hadi bundan ye der. Allah-u Teala şaka yapmaz. Şeytan şaka yapar. Eğer size Muhammed denilmişse Kur'an-ı Kerim'in derin anlamı ve en ince noktalar size açıklanmalıdır. Size bunu söyleyen kişi şeytandır. Allah-u Teala değildir. Eğer Allah-u Teala bir şey söylüyorsa size bunları sizin önünüze verir. Eğer size bir şey verilmemişse Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, eğer size hiçbir şey verilmemişse o zaman kesin olarak bunu senin Muhammed olduğunu söyleyen şeytandır, Allah-u Teala değildir dedi. Esas olarak Allah-u Teala değişiklikler yaratmaya sorumlu olandır. Bir takım rüyalar vasıtasıyla yanlış anlaşılmalar olmaktadır ve onlar çok yüce iddialarda bulunurlar. Esas olarak bunlar şeytanın etkisi altındadırlar ve Allah-u Teala bir kişiye bir şey verdiğinde o zaman onun yüce parlaklığını gösterir. Allah-u Teala kendi desteğinin ve yardımının onun lehine gösterir. Allah-u Teala'nın örneği bu kişide çalışır. Bunu vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de biz gördük ve bu önceden verdiği haberde Müslim Mahut'la ilgili olarak önceden verdiği haberde biz bunları gördük. Bunların yerine geldiğini gördük. Hazreti Müslim Mahut'la ilgili olarak aynı yolda hilafetin kurulması cemaatte bunları bu sözü verdiğinde biz bunu uygulama olarak aynı şeylerde olduğunu, gerçekleştiğini görmekteyiz. Allah-u Teala en yüce olarak her Ahmedi'nin imanının ve ilerlemesini, imanının da ilerlemesini nasip etsin. Huzur bu namazdan sonra, cuma namazından sonra bir cenaze namazı kılmak istiyorum. Mukarrama Sahipzade Abdülbari sahiba 31 Ağustos 1 Eylül gecesi 87 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Mukarrama Abdülbari Begüm sahiba Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in torunuydu. Hazreti Mirza Şerif Ahmet'in kızıydı. Nevap Muhammed Ali Han sahibin yeğeniydi. Seyyide Abdülhafiz'in geliniydi. Abdülhafiz Begüm sahabadı. Nevup Abbas Han sahibin hanımı ve benim halamdı. Kadiyan'da doğmuştu. Aralık'ta 1944'te Mirza Abbas sahabla yapıldı. İkinci Halife Hazretleri Cuma hutbesine başlamadan önce onun bir takım nikahları duyurdu ve ben dedi bir takım nikahları kıyacağım bugün. Birçok kereler bahsettiğim gibi bazı insanlar bana çok yakın olanlar veya onlarla ilişkim çok samimi olan veya dine hayatlarını bağışlayanların nikahlarını yaparım. Bunun dışında ancak bu ricalar bana yapılmadığı sürece nikah kıymayacağım. Ve bunlardan bir tanesi de çok sevdiğim bir kişidir. Bugün Mia Abbas Ahmet sahibin nikahını yapacağım. Bu benim küçük kardeşim Mia Abdullah Han sahibin oğlu. Onun hanımı. Ondan sonra tavsiye sözlerini verdi bağlılıkla ilgili olarak. Üçüncü Halife Hazretlerinden bahsederek onun çok büyük fedakarlıkları vardır. Çocuklar vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çocuklar arasında diğerlerine de bu şekilde tavsiye etti. Beni 60-70 yıl önce bu vahyi Taranar Aslanbay'ı da biz bu vahiy gerçekleşmişti ve bu vahinin büyüklüğü daha da aşikar oldu. Bazı alametler öylesineydi ki basıldı ve bunlar daha da büyüklü ve bunun zaman içerisinde bu alametler zaman zaman azaldı ve öyle alametler vardır ki başında küçük görülüyor fakat zaman içerisinde gittikçe büyür ve zaman içerisinde bu alametler her şeyi kapsar. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Taranas Lambayı da aldığında o zaman vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iki oğlu vardı ve ondan sonra daha kızları ve oğulları doğdu ve Allah-u Teala aileyi genişletti ve oğulların ve kızlarının çocukları da evlenmektedir ve daha da Tarana Aslan Bayida'nın ispatı vardır ve bütün nesiller dünyadadır. Belki kritikler bunda ne alamet vardır derler. Birçok nesil gelişmektedir. İnsanlarda esas itibariyle buna tabi olanlar ne derece gurur duymaktadırlar. Onlar siz büyük büyük babanızın ismi nedir deyince bilmemektedirler. Taran Aslan Bayida'nın bize bildirdiğine göre vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın nesilleri daima onu gösterecekler ve insanlar bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın neslindendir diyecektir ve onun önceden verdiği habere göre bu onun gerçekliğidir. Taran Aslan Bayida sadece büyümekle kalmayacaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğinin büyüklüğü de vardır. Onun yüceliği öylesine, onun makamı öylesine, onun ismi öylesine yücedir ki onun nesillerinin üyeleri, o nesiller gerçekten onur duymaktadırlar. Ona atfetmekle bu sadece önceden verilen haber çok büyük bir nesil olacak demekle kalmayıp bunun anlamı her gün bu artacaktır ve ne kadar yüce makam edinirlerse kral bile olsalar devamlı olarak onlar kendilerini vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a atfedeceklerdir. Taran Aslan Bayida'nın anlamı budur. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam sizin nesilleriniz sizi göz önünde den uzakta tutmayacaktır. Sizi hiçbir zaman unutmayacaklardır. Komar Dayı Ferçar Sade. Hiç şüphesiz bazı insanlar sizin neslinizden öleceklerdir. Hiç şüphesiz bu Allah-u Teala'nın işidir. Fakat sizin nesliniz hiçbir zaman ölmeyecektir. Bir kişi ölürse dörtü doğacaktır. Gerçekten bu nesiller artacaktır demişti Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu ve detaylar onun büyüklüğünün ifadesidir ve kendilerini vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a atfetmekle gurur duymaktadırlar ve bunu yaptıklarında bunun başka bir anlamı da bu nesiller büyük büyük babalarının büyüklüğünü kabul edecekler ve dünya da bunu kabul edecektir. Yine bunları detaylı olarak anlattım ve bunlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin üyelerine büyük sorumluluk vermektedir, tutmaktadır. Bunları akıllarında tutsunlar ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi bana atfettiğinizde kendinizi hiçbir zaman beni aşağılamayın, bana kötü söz getirmeyin. Bu büyüklük değildir sadece. Hangi talimatları vermişse ve ayrıca onuru ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın onurunu korumak bütün onun ailesinin üyelerinin görevidir. Hepimize bütün daima bunu aklımızda tutmamızı nasip etsin. Hindistan'la Pakistan'ın ayrıldığında ve Pakistan yaratıldığında o zaman aynı otobüsle Hazreti Ammacan vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi ve ailenin bazı hanımları aynı otobüste Kadiyan'dan Lahore'a hareket ettiler. Dattenbach'ta orada yerleştiler ve Hazreti Müslim Maud orada kalmaktaydı. Ve o daima Lahore'da kaldı. O özelliği onun ihtiyacı olan ve fakirlere bakmak ve misafirperverlikte çok bilinen bir kişiydi. Evi daima misafirlerle doluydu. Her türlü misafir, ister akrabalar olsun, ister arkadaşları veya fakirler olsun veya yabancılar olsun, o bütün misafirperverliği en iyi şekilde bakardı ve onun özelliğiydi. Herkese çok büyük saygı gösterirdi. Onun etrafındaki kişiler çok gelişti. Aileden başka bütün insanları ve bütün cemaat üyelerini bilmekteydi. Ne zaman onunla ilişki kursalar ona bağlı kalırlardı. Neville Kotla'da bir kişi vardı. O ilişkileri de bozmamıştı Gayri Ahmedi ile. Aynen birçok kişiler geçici olarak gelirdi ve bazı insanlar, genç kızlar, erkekler, aileden, üniversitede okuduklarında başka insanlar da kendi evinde kalırlardı ve ondan nimetler alırlardı. Misafirperverliği açık kalplilikle ortaya koyardı, misafirperverliği. Herhangi bir şekilde, hangi zamanda gelirse gelsin, misafire hizmet etmeye hazırdı. Aynen birçok tarihi olaylarda Müslümanların onun bilgisine göre onları söylerdi. O çok büyük etkisi olan bir hanımdı. O parayı fakirlere yardım etmek için harcardı, elindeki parayı. Ayrıca fakir ailelerin çocuklarının eğitiminde ve evliliklerinde çok eli açık olarak onlara harcardı. Mia Abbas Ahmet sahip vefat ettiğinde eşi Nasaret-i Talim vasıtasıyla onun adına burs tesis etti. Bir zaman düştü ve kırıldı kemikleri ve ameliyat geçirdi. 2-3 ameliyat geçirdi ve çok acıya sabırla karşı geldi. 31 Ağustos gecesi kalp krizi geçirdi ve vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. O son derece standart, yüce şekilde para öderdi. Vasiyet Hisse Ahmet kendi hayatında ödedi. 92-93 yıllarına kadar Lahor bölgesinde Lajna'da görev aldı ve ayrıca sekreterdi ve cemaate hizmetlerde bulundu. Genel sekreterlik yaptı Lahor'da bir zamanlar. Yine söylediğim gibi son derece fakirlere göz kulak olurdu ve eli açıktı ve daima onların mutluluğunda, üzüntülerinde onlarla paylaşırdı mutluluklarını ve üzüntülerini. Ben bu insanlara sanki kendi çocukları gibi, yakınları gibi yardım ederdi. Bir kişi hoş şansın veya bir hizmetinde Münir Abadi sahab Kadiyan'dan 1989'da Kadiyan'a gitti. Münir Hafs Abadi sahab ona hizmet etme fırsatını buldu. Ve ona türban, vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın türbanını verdi. Bazı insanlar aynen bu yıl bahsettikleri gibi ben biat seremonisinde başka bir kot giymiştim uluslararası biatta. Yeşil renk değildi, başka bir renkli giydiğim kot, pardesü. Bu pardesü onun tarafından verildi. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından kullanılandı ve Hazreti Mirza Şerif Ahmet'e gitmişti ve sonradan ona gelmişti ve ben onu sana veriyorum dedi. Bu nedenle de hilafetle olan ilişkisi son derece yoğundu ve son derece saygılıydı ve bağlı idi. Bana telefon ederdi sık sık ve benimle konuşmak istediğini söylerdi ve daima benim nesillerim de daima Allah Teala onları takva sahibi yapsın ve salih amel yapmalarını nasip etsin ve daima dua rica ederdi. Şimdi dua edelim ki onun nesilleri de kendisinin iyi niteliklerine sahip olsunlar. Allah Teala onun makamını yücelsin ve cuma namazından sonra gayip cenaze namazını kılacağım.
Elhamdülillah nehmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât amâlinâ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ